Ayrım 18, sayfa 633, 51. bölüm, Kadınların Özgürlüğü. Kadının Türkiye'deki durumu peygamber zamanından beri pek değişmiş değildi. Abdülhamit'ten önce ve sonra durumu gittikçe daha çok tartışıldığı halde, bugün bile şeriat kurallarından bir adım dışarı çıkmadan her şeyden uzak yaşıyordu. Bu durumun en kötüsü kölelik biçiminde, en iyisi de kadının yırtıcı bir dünyadan manastırda yaşarcasına uzak tutulmasıyla kendini gösterirdi. Orta Osmanlı Türk'ü, erkeklik gururu ve zorbalık duygusuyla, kadını hala aşağı bir yaratık, ahlak ve onurdan yoksun dişi bir hayvan gibi görür, kendi zayıf içgüdüsüne karşı erkek tarafından korunması gerektiğine inanırdı. Kadının davranışlarına göz kulak olmak hem kişisel hem de toplumsal bir ödev olmuştu. Yalnız kocası, kardeşi ve babası değil, bütün sokak, bütün mahalle kadını göz altında tutmakla, kollarının, bacaklarının iyice örtülü olmasına dikkat etmekle, toplumun ona gösterdiği dar yoldan ayrılacak gibi olursa hemen yakalamakla görevliydiler. İstanbul'da hiçbir kadın, kocası bile olsa, ne sokakta ne arabada bir erkekle yan yana gezemezdi. Bir arada çıksalar bile koca karısını hesaba katmadan önden giderdi. Kadın hiçbir zaman kocasıyla beraber bir toplantıda bulunamazdı. Zaten Müslümanlar arasında kadınlı erkekli bir toplum hayatı yoktu. Tramvaylarda, vapurlarda kadınlarla erkekler bir perdeyle ayrılırdı. Kadınlara eğitim yolu açıldıktan sonra da kız okullarındaki erkek hocalar harem ağalarından seçilirdi. Tiyatrolarda kadın rolleri ya İngiltere'de Kraliçe Elizabeth devrinde olduğu gibi erkekler tarafından ya da Hristiyan kadınlar tarafından oynanırdı. Kadınların tiyatroya gitmesine izin verildikten sonra bile hanımlara mahsus belirli günler yapılmıştı. Yalnız Anadolu'nun bazı kesimlerinde köylü kadınları daha serbesttiler. Yabancılar önünde olmamak üzere yüzlerini bile açarlardı. Zira köylüler bazen de tarikatların etkisiyle göreneklerinde daha az mutaassıp davranırlardı. Üstelik kadınlar ekonomik nedenlerden dolayı tarlada çalışmak ve evin dışında ailenin yaşaması için gerekli başka işleri de yapmak zorundaydılar. Bu yasaklar 20. yüzyıla kadar uzayıp gelmişti. Jön Türkler din adamlarının ilgisiyle daha da güçlenen yaygın peşin hükümlere karşı bir şey yapamamışlardı. Lakin çabalarında ısrar ediyor, kadın haklarını savunmak zorunda kararlı görünüyorlardı. Henüz peçeyi kaldırmaktan söz edilemezdi. Yalnız gizlice dağıtılan bir broşürle bunun dinle hiçbir ilgisi olmadığı, aksine daha ilkel bir dinsizlik geleneğinin kalıntısı olduğu ileri sürülmüştü. Jön Türkler yine de kadınların eğitiminde ileriye doğru birkaç adım atmışlar, kızlar için ortaokullar, liseler ve en sonda üniversiteler açarak onların mesleğe atılmalarına yol hazırlamışlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda kadınlar bazı işlerde erkeklerin yerini tuttular. Fabrikalarda, yazıhanelerde, toplum hizmetlerinde çalıştılar. Son olarak da askerliğe benzer bir iş taburuna yazılarak İstanbul sokaklarının temizliğiyle görevlendirildiler. Peçe bu işler için engel olduğundan prensip bakımından kalkmadıysa da istenildiği zaman örtülen bir başörtüsü şeklini aldı. Savaşın sonuna doğru laik bir evlenme şekline izin veren aile kanunu çıkarıldı. Bu kanun kadınlara erkeğin tek eşi olmak hakkını tanıyordu. Gazi şeriye mahkemelerini kaldırıp İsviçre Medeni Kanunu'nu alarak bu kanunun ilkelerini genel hale getirmiş oldu. Yol böylece açılmıştı. Gazi şimdi bunu son hedefine ulaştıracaktı ama dinle ilgili öteki reformlara kıyasla daha ihtiyatlı davranarak. Halka kadınların Kurtuluş Savaşı'nda oynamış oldukları rolü hatırlattı. Bir konuşmasında dünyanın hiçbir ülkesinin bu yüksek, bu fedakar, bu ilahi Anadolu kadınlarıyla boy ölçüşebilecek bir kahramanlık örneği veremeyeceğini söyledi. Ama daha aşılacak yol vardı. 1923 başlarında bir mebusun mecliste kadınların yeni seçim kanununa hazırlık olarak yapılacak sayıma sokulmalarını teklif etmesi büyük bir gürültü kopardı. Bunun kadınlara seçim hakkı vermek anlamına gelmediğini anlatmaya çabaladıysa da gürültü dinmedi. Böyle bir ihtimalin ağza alınması bile mebusun daha sözünü bitirmeden bağırmalar içinde kürsüden indirilmesine yol açmıştı. Bununla beraber Mustafa Kemal yeni bir görüşün tohumlarını ekmeye çalışıyor, bunun için de bile bile gerici alanları seçiyordu. Ankara'da bir öğretmenler kongresine kadınlar da erkekler de katılmış ama kadınlar erkeklerle aralarında birçok sıra bulunacak şekilde ayrı bir yere oturtulmuşlardı. Bu toplantıyı haber alan hocalar telaşla heyet halinde protesto için Gazi'ye gittiler. Gazi, Öğretmenler Derneği'nin başkanını çağırtarak yüksek sesle azarladı. "Ne yapmışsınız bu öğretmenler toplantısında? Utanmıyor musunuz? Ayıp!" Hocalar sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Gazi devam etti. "Toplantıya kadın öğretmenleri de çağırmışsınız. Peki onları ne diye erkeklerden ayrı oturttunuz? Kendinize mi güveniniz yok, yoksa bu hanımların namusundan mı şüphe ediyorsunuz? Bir daha kadınların ayrı tutulduğunu duymayayım." Hocaların eli ayağı kesilmiş, dilleri tutulmuştu. Ağızlarını açmadan kendilerini kapıdan dışarı attılar. Bundan sonra Gazi demeçlerinde sık sık kadın sorununa değinmeye başladı. Kadınlar erkekler kadar, hatta onlardan daha iyi bir eğitim görmeliydiler. Zira erkekleri de yetiştiren onlardı. Daha iyi düşünen, daha mükemmel adamlara ihtiyacımız var. Geleceğin anneleri böyle adamların nasıl yetiştirileceğini bilmelidirler. Bu dönemde henüz kadınların peçelerini çıkarmalarını isteyemiyordu. Peçe örtsünler ama ince, onları körmüş gibi göstermeyecek ve hareketlerine engel olmayacak kadar ince bir peçe. Kastamonu'da düşüncesini açıkça söylemişti. Her toplum kadın ve erkek olarak iki cins insandan kuruludur. İkisi bir arada olmadan ilerleyemez. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirle bağlı kaldıkça öbür yarısı göklere yükselebilsin? Şüphe yok, ilerici adımlar dediğim gibi iki cins tarafından beraber arkadaşça atılmalı, yenilik ve ilerleme düzeyinde aşamalar birlikte geçilmelidir. Böyle olursa devrim başarıya ulaşır. Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başına bir bez ya da bir peştemal ya da buna benzer bir şeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını çevirir ya da yere oturarak yumulur. Bu davranışın anlamı nedir, ne demektir? Efendiler, uygar bir millet, anası, millet kızı bu garip biçime, sıkıntılı duruma girer mi? Bu hal milleti çok gülünç gösteren bir manzaradır. Derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki 10 yıllık süre içinde bu düzeltmeler yavaş yavaş yapıldı. İlk örneği şehirli kadınlar verdi, fakat eski geleneklere bağlı köylere yayılması için daha yıllar geçecekti. Gazi 1925'teki Kastamonu gezisinden biraz sonra daha açık bir şehir olan İzmir'e gitti. Burada aslında ilk Türk balosu denebilecek bir müsamereye başkanlık etti. Çağrılanlar yalnız Müslümanlar ve eşleriydi. Orkestra batı müziği çalıyordu, davetlilerden dans etmeleri istendi. Ama bu onlara, Gazi valinin kızıyla bir fokstrota kalktıktan sonra bile çekilmez bir işkence gibi gelmişti. O zamana kadar hiçbir Türk kadını kendi memleketinde, kimsenin gözü önünde bir erkekle dans etmiş değildi. İstanbul dansa çok çabuk alıştı. Ama bazı yerlerde Gazi, dansın toplumsal bir görev gibi kabul edilmesi için bütün inandırıcılığını harcamak zorunda kaldı. Başlarda insanlar çekingen duruyor, kadınlar bir köşede, erkekler öbür köşede oturuyor. Hiç kimse karısını arkadaşına tanıştırmak istemiyordu. Türk ocağı salonlarındaki böyle bir toplantı sırasında Gazi, birkaç cesaretli kadının salonun ortasında çekinerek durduklarını gördü. Çevredeki erkekler gözlerini dikmiş onlara bakıyorlardı. Gazi bir çocuk balosunda gibi erkeklere, ''Hadi kalkın da bu hanımlarla konuşun, onlara bir şeyler ikram edin, kompliman yapın, oturanlar da kıskansınlar. O zaman onlar da birbiri ardından kalkacaklardır.'' dedi. Gerçekten de böyle oldu. Ankara'da Cumhuriyet'in kuruluşu şerefine verdiği balo oldukça iyi geçmişti. Gazi geç vakte doğru hiçbiri dans etmeyen birkaç genç subay gördü. Subaylar hanımların kendileriyle dansa kalkmadıklarını söylediler. Gazi hemen onlara herkesin işiteceği gibi yüksek sesle, ''Arkadaşlar'' dedi, ''dünyada hiçbir kadının üzerinde subay üniforması taşıyan bir Türk'le dans etmek istememesini kabul edemem. Şimdi size emrediyorum. Dağılın salona, marş marş, dans.'' Gazi'nin sistemini anlayan kadınlar, subaylar kendilerine yaklaşırken kalktılar. Biraz sonra hepsi kasılmış bir halde fokstrot yapıyorlardı. Ankara'da ve belli başlı vilayet merkezlerinde cuma akşamları danslı toplantılar düzenlenmeye başlandı. Ve ortaya yeni bir meslek çıktı, dans öğretmenliği. Kadınlar çeşitli mesleklere ve en sonra da politikaya atıldıkça, toplumdaki buzlar kendiliğinden çözülmeye başladı. Gazi bu işi fazla zorlamadan yaptı. 5 yıl sonra kadınlar belediye seçimlerine katılma hakkını kazanmışlardı. 10 yıl sonra genel seçimlerde oy kullanmalarına izin verildi ve 1935'te Gazi'nin desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 17 kadın mebus seçildi. Tuhaftır ki Gazi'nin toplum savaşında özgür Türk kadınının göze görünür örneği olarak bir mızrak gibi ileri sürdüğü Latife Hanım, bütün bu gösteriler sırasında onun yanında değildi. Bir gün Gazi'ye dilinden bekarlık sultanlıktır lafını düşürmediği halde niçin evlendiği sorulunca bu reform yüzünden diye cevap vermişti. Kendi karısının yüzünü açtığını göstermeden milletten karılarının yüzlerini açmasını isteyebilir miydi? İşin doğrusu hem kişisel hem de sosyal nedenlerden dolayı evlendiğidir. Ama yaratılışındaki o batılı gibi düşünüp doğulu gibi davranmasına yol açan çelişkenlik yüzünden evliliği başarılı olamadı. Bu doğu-batı anlaşmazlığı Latife Hanım'da da vardı. Yetişmesi ve eğitimi bakımından batılıydı. Çağdaş bir toplum içerisinde kadının durumu ve eğitimi gibi konularda iyi görüşleri vardı. Gazi de içinde herhangi bir erkekle rahatça tartışmaya girişebilirdi. O da Gazi'nin söylevlerinde öne sürdüğü gibi, evlenmeyi kadınla erkeğin iki arkadaş gibi yan yana yürüyeceği, birbirini etkileyip yardım edeceği bir kuruluş olarak görüyordu. Ama aslında Gazi ne kimsenin kendisini etkilemesini isterdi, ne de yardımını, hele kadın olursa. Evi de yaşama tarzı da kendisinindi. Latife Hanım'ın yapmaya kalktığı gibi bunların değiştirilmesini de istemiyordu. Nazariyeleri ne kadar ileri olursa olsun, aslında iki cinsin eşitliği kavramı yaratılışına uymuyordu. Kadınlarla fizik hoşlukları dışında pek ilgisi yoktu. Görevleri her zamanki gibi erkeğe yararlı olmaktı o kadar. Latife Hanım da kendisini çeken şey kadınca karakteri değil erkekçe düşünüşü olmuştu. Bu alanda paylaşacak bir şeyleri olabilirdi. Bunun dışında evin efendisi kendisiydi. Latife Hanım batılı bir kadın gibi baskı altında tutulmaya karşı geliyordu. Üstelik duygularını gizlemek ve Gazi'yi belli etmeden çekip çevirmek için gerekli olan kadınca incelikten de yoksundu. Oysa Gazi başkaları karşısında her zaman daha büyük bir esneklikle bunu yapmayı başarırdı. Latife Hanım zeki olmasına rağmen insanları kullanmayı bilemezdi. Bu yüzden aralarında çıkan çatışmalar gittikçe çoğalmaya başladı. Ama bu çatışmalar arasında birbirleriyle uyuştukları dönemler de yok değildi. Gazi Latife Hanım'a bir süre sadık kaldı. Fikriye ölmüştü, özellikle ilgilendiği bir kadın yoktu. Bir takım hafif kadınları evlilik yuvasına sokacak kadar da incelikten yoksun değildi. Çok kere de kendisini gerçek bir aile havası içinde yaşar buldu. Ama bu aile kendinin değil Latife Hanım'ın ailesiydi. Anası, babası, kız ve erkek kardeşleri Çankaya'ya gelir, uzun uzadıya kalırlardı. En sonunda artık ağırlık vermeye başladılar. Ama o sıralarda Gazi onlara karşı sabırla, nezaketle davranırdı. Özellikle Latife Hanım'ın yeğenlerinden, duygulu bir çocuktan oldukça hoşlanırdı. Latife Hanım yine de kendini tatmin edilmiş saymıyordu. Baştaki bir kahraman karşısındaki saygı duygusu, şimdi şiddetli bir sevgi halini almıştı. Ama Gazi'nin ona karşı duyguları böyle bir ihtirastan doğmuyordu. İlk zamanlardaki isteği zamanla küllenmişti. Latife Hanım onu kıskanmaya başladı. O zaman da yaratılışının doğulu yönü ortaya çıkmış oldu. Zira arada bir kıskançlığı öyle bir hal alıyordu ki, Latife Hanım harem kadınları gibi bunu saklayamıyor, açığa vuruyordu. Gazi'nin iltifat ettiği kadınları, erkek arkadaşlarını, onların Gazi üzerindeki etkilerini, daha ötesi köpeğini ve köpeğiyle ilgilenmesini bile kıskanıyordu. Bir akşam Gazi, Latife Hanım'ın piyano çalan genç yeğenini tebrik için omzunu okşamıştı. Latife Hanım bunu bile çekemeyip kavga çıkardı. Bu kavgalar gittikçe sıklaşmaya başlamıştı. Latife Hanım artık başkalarının önünde de Gazi'yi tenkit ediyor, canını sıkıyordu. Onun sosyal durumunu yüzüne vuruyor, kendi ailesinin kibarlığı ve zenginliğiyle övünüyordu. Gazi daha çok içmeye, çabuk sinirlenip kızmaya, o da Latife Hanım'ı arkadaşlarının önünde küçük düşürmeye başladı. Bunlardan bazıları da Gazi'nin Latife Hanım'a karşı duygularını körüklemeye zaten dünden hazırdılar. Durum o sırada bir deprem geçirmiş olan Erzincan'a ve oradan da Erzurum'a yaptıkları bir gezi sırasında daha da kötüleşti. Gazi burada şerefine verilen bir öğle yemeğine, subay ve memurların eşleriyle beraber gelmelerini istemişti. Bu tutucu şehirde kadınlarla erkekler ilk olarak bir sofrada bir arada oturuyorlardı. Bu yüzden yemeğin sembolik ve resmi bir havası vardı. Davetlilerin çoğunun huzursuz olduğu görünüyordu. Gazi soğukluğu gidermek için mevki komutanının ev sahibesi durumunda olan güzel eşine kur yapmaya başladı. Karşısında oturan kadına iltifat ediyor, övgülü bakışlarla bakıyordu. Latife Hanım önce bundan hoşlanmadığını belli etti, sonra kendine hakim olamayarak bağırdı. "Kemal, ayaklarına dikkat et, bana kadar uzanıyor." Gazi öfkeyle dikildi. Davetliler sıkıntıyla sustular. Toplumsal deneme çok kötü bir sonuç vermişti. Gazi bundan sonra Latife Hanım'la konuşmadı. Ertesi gün Ankara'ya, kabineye bir telgraf çekerek derhal boşanma işlemine girişilmesini bildirdi. Latife Hanım ertesi sabah yanına iki subay katılarak geri gönderildi. Ne Gazi ne de evlerinde misafir kaldıkları komutanın karısı onunla vedalaşmamışlardı. Latife Hanım depreme uğramış olan Erzincan'dan Erzurum'a Gazi'ye mektup yazarak suçun kendisinde olduğunu kabul etti ve yanlışlarının Erzincan'ın yıkıntıları arasına gömülmesi için yalvardı. Bu mektubu Kılıç Ali eliyle gönderdi ama Gazi okumak istemedi. Kılıç Ali mektubu cebine koyarak daha uygun bir zaman bekledi. Daha sonra Gazi'ye komutanın karısının Latife Hanım'ı artık boşanmış bir kadın olduğu için uğurlamamış olduğunu söyledi. Gazi tahmin ettiği gibi bu kabalığa alındı. Mektubu isteyip okudu. İçindeki espriyi beğenmişti. Latife Hanım'ı bağışladığını söyleyerek Erzincan'da onunla tekrar buluştu. Ankara'ya beraber döndüler. Ama bu barışma çok kısa sürdü. Bu çeşit kavgaların sonu gelmiyordu. Bir akşam Çankaya'da Latife Hanım yine kendini tutamadı. Gazi'nin birlikte içtiği arkadaşlarına dönerek hepsi üzerine bir bir ağzına geleni söyledi. Bu kadarı Gazi'nin sabrını taşırmıştı. İşin sonu gelmişti artık. Latife Hanım'ın evliliğinin sona erdiğini söyleyerek bu konuda kabineye talimat verdi. Annesi İzmir'den onu almaya geldi. Gazi, Latife Hanım'ı gidinceye kadar görmedi. İstasyonda kendisini vekiller uğurladılar. İsmet Paşa kalması için ısrar etti. onun varlığının Gazi üzerinde düzenleyici bir etkisi olduğuna inanıyordu. Latife Hanım'ın İzmir'e sağlık nedenlerinden dolayı gittiği ilan edilmişti. Boşanma haberi ancak İzmir'e gittikten sonra resmen açıklandı. Sonradan ikisi de çok ağırbaşlı davrandılar. Latife Hanım her şeyden elini eteğini çekerek yaşadı, herhangi bir istek ya da kınamada bulunmaktan kaçındı. Gazi'ye gelince Latife Hanım'ın ailesiyle bir yerde karşılaştığı zaman onlara karşı hep saygıyla davrandı. Batı usulü bir ilişkinin eşitlik koşullarıyla bağdaşamayan bu iki doğulu karakterin yalnız boşanmaları değil, bu boşanmanın şekli de tuhaftı. Gazi, Latife Hanım'la evlenirken Müslüman geleneklerini bir yana iterek töreni Batı ilkelerine uydurmuştu. Boşanırkense bir erkeğe sorgusuz sualsiz karısını boşamak hakkını tanıyan İslam yasalarına göre davranmıştı. Boş ol ya da bir daha yüzünü görmeyeyim demekle bu iş oluyordu. O da öyle yaptı. Bununla beraber aldığı kararın sertliğini, ikisi arasında anlaşma ile alınmış olduğunu bildirerek yumuşatmaya çalıştı. Birkaç ay sonra olsa böyle davranamazdı. Çünkü getirdiği reformların temelini teşkil eden ve aslı İsviçre'den alınan medeni kanun en sonunda meclisçe onaylanmıştı. Erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesi, kadınların boş düşmesi kaldırılmış, bunların yerine iki yana da aynı hakları tanıyan medeni nikah ve ayrılma konmuştu. Kadınlar bundan sonra hiç olmazsa kanun gözünde yeni bir özgürlük ve itibara kavuşmuş olacaklardı. Türkiye'de yaşayan yabancı azınlıklar da bu hukuk reformları çerçevesi içinde memleket kanunlarına bağlı oluyorlardı. Böylece Lozan'da varılmış olan anlaşmalar gerçekleştirilmişti. Bu arada Ankara'da hukukçu yetiştirmek için yeni bir yüksek okul kurulmuştu. Gazi bunu şu sözlerle açtı: İnkılapçıların en büyük ve aynı zamanda en sinsi düşmanları, çürümüş kanunlarla bunların köhne destekçileridir. Amacımız baştan başa yeni kanunlar yaratmak ve böylece eski hukuk sistemini kökünden yıkmaktır. Gerçekten de memleketin ilk olarak bağımsız bir adalet mekanizması sağlamış olması Mustafa Kemal'in en önemli başarılarından biridir.